Ayrım 28, Arı Kovanına Çomak Sokan Kız, Stieg Larsson, sayfa 441. 17. Bölüm, 1 Haziran Çarşamba. Mikael Blomkvist evinin merdivenlerini tırmanırken kendisini bekleyen sürprizden habersizdi. Saat akşamın 7'siydi. Merdivenlerin başında oturan kısa kıvırcık saçlı kadını görünce birden durdu. Kadını hemen tanımıştı. Lotti Karim'in pasaport fotoğrafını bulduğu Sapo'dan Monica Figueroa'ydı. ''Merhaba Blomkvist'' diye neşeyle selam vererek elindeki kitabı kapattı. Mikael göz ucuyla kitaba baktı. Antik dönemde tanrı tasavvurunu anlatan İngilizce bir kitaptı. Başını kaldırıp davetsiz ziyaretçisini inceledi Mikael. Monica ayağa kalkmıştı. Üzerinde kısa kollu yazlık bir elbise vardı. Tuğla kırmızısı deri ceketini trabzanın üzerine koymuştu. ''Seninle konuşmak istiyoruz'' dedi. Mikael'den uzundu. Ondan iki basamak yukarıda durduğundan çok daha uzun görünüyordu. Ayrıca daha kaslıydı. ''Haftada birkaç saatini spor salonunda geçiriyorsun değil mi?'' dedi Mikael. Gülümseyen Monica kimliğini çıkardı. ''Adım?'' ''Adın Monica Figueroa. 1969 doğumlusun. Panton Yagatan'da oturuyorsun. Borlengelisin. Daha önce Uppsala Polis Teşkilatı'nda çalıştın. 3 yıldır da Sapo'nun Anayasa Koruma Dairesi'nde çalışıyorsun. Tam bir antrenman manyağısın. Bir zamanlar atlettin. İsveç Olimpiyat takımına seçildin. Benden ne istiyorsun?'' Şaşıran Monica kendini çabuk topladı. ''Çok iyi'' dedi yumuşak bir sesle. ''Kim olduğumu bildiğine göre korkmana gerek yok.'' ''Yok mu? Seninle sakin bir ortamda konuşmak isteyen birileri var. Dairen ve cep telefonun dinlendiğine göre bunu gizli yapmalıyız. Beni buraya bunun için gönderdiler. Sapo'da çalışan biriyle niçin bir yere gideyim ki? Sen bilirsin, ya davete uslu uslu icabet edersin ya da kollarına kelepçe takıp seni ben götürürüm.'' Tatlı bir ifadeyle gülümsedi. ''Bak Blomkvist, Sapo'ya güvenmemeni haklı kılan çok neden olduğunu biliyorum. Ama Sapo'da çalışan herkes düşmanın değil. Bana seni getirme görevi verenlerle konuşmanda fayda var.'' Mikael durumu tarttı. ''Evet, karar ver, kelepçeli mi kelepçesiz mi?'' ''Bu sene elime bir kez kelepçe takıldı, yani kotamı doldurdum. Nereye gideceğiz?'' Monica sahabını Priest Ground'ın köşesine fark etmişti. Arabaya bindiklerinde cep telefonunu çıkarıp bir numara aradı. 15 dakikaya kadar geliyoruz dedi. Mikael'e kemerini takmasını söyledikten sonra arabayı çalıştırdı. Slussen'den aşağı inip arabasını Östermalm'de bir sokağa park etti. Başını çevirip bir süre Mikael'e baktı. Blomkvist, bu arkadaşça bir davet. Başına bir iş gelmeyecek. Mikael Blomkvist bir şey demedi. Bu işin nasıl sonuçlanacağını merak ediyordu. Monica bir kapının şifresini tuşladı. 4. katta bir daireye çıktılar. Kapının üzerinde Martinson yazıyordu. ''Bu daireyi bu akşam için ödünç aldık.'' diyen Monica kapıyı açtı. ''Sağ, oturma odasına.'' Mikael'in ilk gördüğü kişi Thorsten Edgren'ti. Sapo bu işe en üst düzeyde karıştığından buna şaşırmadı. Anayasa Koruma Dairesi'nin şefi onunla görüşmek istediğine göre kıçları tutuşmuş demekti. Pencerenin önünde sırtı dönük bir adam vardı. Yüzünü Mikael'e çevirdi. Mikael sağ tarafından duyduğu bir sese döndü. Koltuktan tanıdık bir yüz kalkmıştı. Monica'nın onu, başbakanın da katıldığı gizli bir toplantıya getireceğini tahmin edemezdi.
''İyi akşamlar Bay Blomkvist'' dedi başbakan. ''Önceden haber vermeden seni böylesi bir toplantıya çağırdığımız için özür dilerim. Durumu tarttık ve seninle buluşmaya karar verdik. Kahve ya da çay ister misin?''
Mikael etrafına baktı. Odanın ortasındaki üzeri camlı siyah ahşap bir masanın üzerinde kahve fincanları ve bir parça cheesecake vardı. Demek ki birkaç saattir buradaydılar. ''Maden suyu'' dedi Blomkvist. Monica Figueroa ona bir maden suyu verdi. Koltuklara oturdular. ''Adımı, nerede oturduğumu, nerede çalıştığımı, hatta antrenman bağımlısı olduğumu bile biliyor'' dedi Monica. Başbakan önce Thorsten Edgren'e sonra da Mikael Blomkvist'e hızlı bir bakış fırlattı. Mikael sağlam bir pozisyonda olduğunu hemen anladı. Belli ki başbakan Mikael'den bir şey isteyecekti ve Mikael'in ne kadar şey bildiği hakkında bir fikri yoktu. ''Bu çorbanın içinde kimler var anlamaya çalışıyorum'' dedi Mikael alçak bir sesle. ''İşe bak, adam başbakana blöf yapıyor.'' ''Monica Figueroa'nın adını nereden biliyorsun?'' diye merakla sordu Edgren.
Mikael göz ucuyla Ed Clint'a baktı. Başbakanı Östermalm'deki bir dairede onunla gizli görüşmeye zorlayan şeyin ne olduğunu bilmiyordu. Ama heyecanlanmıştı. Bütün bunların bir tek açıklaması olabilirdi. Dragan Armanski güvendiği birine bilgi aktararak topu yuvarlamıştı. Bu güvenilir kişi ya Ed Clint ya da onun yakınlarından biriydi. Mikael şansını denedi. ''Ortak bir tanıdığımız seninle konuşmuş.'' dedi Ed Clint'e. ''Sapo'dan bir takım adamların beni yasa dışı yollardan dinlediklerini ve evime girdiklerini öğrendikten sonra neler döndüğünü araştırsın diye Figueroa'ya görev verdin. Bu da Zalachenko kulübünün varlığını kabul ettiğin anlamına gelir. Bütün bunlar seni endişelendirdi. Durumu bir diğerlere iletmen gerekiyordu. Odanda oturup kime yönelmen gerektiğini düşündükten sonra Adalet Bakanı'na başvurdun. O da başbakana. Ve işte buradayız. Ne istiyorsunuz? Mikael sanki Ed Clint'in attığı her adımı izliyormuş gibi konuşuyordu. Ed Clint'in gözlerinin büyüdüğünü görünce blöfünü yuttuğuna karar vererek devam etti. Zalachenko kulübü beni izliyor. Ben onları izliyorum. Sen de Zalachenko kulübünü izliyorsun. Başbakan da endişeden kıvranıyor. Şimdi yapacağımız konuşmanın altından belki de hükümetin sonunu getirecek bir skandalın çıkacağını biliyor. Monica elindeki bardağı yüzüne kaldırarak gülümsemesini gizledi. Blomqvist'in blöf yaptığını biliyordu. Adını ve diğer bir takım şeyleri söyleyerek hakkında ayakkabı numarasına kadar her şeyi biliyormuş havasını vermeye çalışmıştı. Belmans Gatan'da arabanın içinde otururken beni gördü. Çok dikkatli. Arabanın plakasını alıp kim olduğumu öğrendi. Gerisini de tahmin ediyor. Başbakan çok endişeli görünüyordu. ''Bu işin altından ne çıkacak?'' diye merakla sordu. ''Hükümeti yıkacak bir skandal mı?'' ''Hükümet benim sorunum değil.'' dedi Mikael. ''Benim görevim Zalachenko kulübünün karıştırdığı haltları açığa çıkarmak.'' ''Benim görevim de anayasaya göre ülkeyi yönetmek.'' ''O zaman'' dedi Mikael Blomqvist, ''benim sorunum hükümetin de sorunu ama tersi değil.'' ''Şu kısır konuşmayı bırakabilir miyiz? Sence bu toplantıyı niçin yaptık?'' ''Benim neler bildiğimi ve neler yapmak istediğimi öğrenmek için.'' ''Kısmen doğru ama anayasal bir sorunla karşı karşıyayız. Bu işle hükümetimin en küçük bir ilişkisinin olmadığını açıklamama izin ver.'' ''Hazırlıksız yakalandık. Daha önce şu Zalachenko kulübü dediğin şeyden hiç haberim yoktu. Adalet Bakanı da hiçbir şey duymamış. Thorsten Edklin Sapo'nun üst düzey görevlilerinden biri. Yıllardır Sapo'da çalışıyor, o da hiçbir şey duymamış.'' ''Bunlar benim sorunum değil.'' ''Biliyorum, benim öğrenmek istediğim bu öyküyü ne zaman yayınlayacağın, ayrıca içeriği hakkında beni bilgilendirirsen sevinirim. Sorularım bunlar, bu bir zarar azaltma operasyonu değil.'' ''Değil mi?'' ''Blomqvist, bu durumda yapacağım en aptalca davranış, herhalde senin öyküne müdahale etmem olur. Ben yalnızca bir işbirliği öneriyorum.'' ''İyi, ben de dinliyorum.'' ''Devlet yönetiminin çok hassas bir kurumunda bir komplonun olduğunu öğrendikten sonra hemen araştırılması talimatını verdim.'' Başbakan Adalet Bakanı'na döndü. ''Hükümetin talimatının ne olduğunu açıklar mısın?'' ''Çok basit. Thorsten Edgren konuyu araştırmakla görevlendirildi. Gerekli bilgileri toplayıp başsavcıya iletecek. Başsavcı da dava açılıp açılmayacağına karar verecek. Yani çok açık bir talimat.'' Mikael başını salladı. Ed Clint bu akşam yaptığı araştırmaların sonuçlarını anlattı. Anayasal açıdan neler yapabileceğimizi konuştuk. Her şeyin hukuka uygun olmasını istiyoruz. Tabii ya dedi Mikael, başbakanın sözlerine zerre kadar inanmadığını gösteren bir ifadeyle. Araştırma hassas bir aşamada. Bu işe kimlerin karıştığını tam olarak tespit edemedik. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Seni bu toplantıya davet etmesi için Monica'yı göndermemizin nedeni de buydu. Doğrusu görevini hakkıyla yerine getirdi. Bana hiçbir seçenek bırakmadı. Kaşlarını kaldıran başbakan göz ucuyla Monica'ya baktı. Unutun gitsin dedi Mikael. O örnek bir davranış gösterdi. Siz ne istiyorsunuz? Bu işin öyküsünü ne zaman yayınlayacağını öğrenmek istiyoruz. Soruşturma büyük bir gizlilikle yürütülüyor. Eğer Ed Clint'ten önce davranırsan her şey boşa gider. Peki ne zaman yayınlamamı istiyorsunuz? Önümüzdeki seçimlerden sonra mı? ''Buna sen karar vereceksin. İşine karışamam. Ben yalnızca ne zaman yayınlayacağını bilmek istiyorum. Yani elimizi ne kadar çabuk tutmamız gerektiğini.'' ''Anlıyorum. İşbirliğinden bahsediyordunuz.'' Başbakan başını salladı. ''Her şeyden önce normal bir durumda bir gazeteciyi böyle olağanüstü bir toplantıya çağırmayı aklımın ucundan bile geçirmezdim.'' Normal bir durumda gazetecileri böyle bir toplantıdan uzak tutmak için sanırım elinizden geleni yapardınız.
Evet, öyle yapardım. Ama seni yöneten değişik faktörler var. Gazeteci olarak hiçbir sahtekarlığa göz yummamak, rüşvete bulaşmamak gibi bir ünün var. Bu özelliklerinle bir sorunumuz yok.
Yok mu?
Hayır, en küçük bir sorunumuz yok. Daha doğrusu, belki işin hukuki boyutuyla ilgili bir çelişki olabilir ama amaçta anlaşıyoruz. Eğer senin dediğin gibi Zalachenko Kulübü diye bir şey varsa, bu yalnızca bir suç örgütü değil, aynı zamanda ülke güvenliği için de bir tehdit. Faaliyetlerine son verilmeli ve sorumlular mahkemeye çıkartılmalı. Sanırım bu konuda anlaşıyoruz.
Mikhail başını salladı. Anladığım kadarıyla bu konuda hepimizden daha fazla bilgiye sahipsin.
Bildiklerini bizimle paylaşmanı öneriyoruz. Eğer bu sıradan bir suç hakkında yürütülen normal bir polis soruşturması olsaydı, ön soruşturma savcısı seni sorguya çağırırdı. Ama şimdi olağanüstü bir durum yaşıyoruz.
Mikhail bir süre susup durumu tarttı. Benim bu işbirliğinden çıkarım ne?
Hiçbir şey, seni satın almıyorum. Eğer elindeki bilgileri hemen yarın sabah yayınlamak istiyorsan yayınla. Seninle pazarlık yapmıyorum, ülkenin çıkarları için işbirliği öneriyorum.
İçinde bulunduğumuz durumda hiçbir şeyde bir şey dedi Mikhail. Bir konuyu açıklamama izin verin. Öfkeden kuduruyorum. Devlete, hükümete, Sapo'ya, 12 yaşındaki bir kızı hiçbir yasal dayanağı olmadan akıl hastanesine kapattırmak ve gayri mümeyyiz ilan ettirmek için bir araya gelen bir sürü siktiri boktan adama karşı çok öfkeliyim.
Lisbeth Salander bir hükümet sorunu oldu dedi başbakan gülümseyerek.
Mikhail, onun başına gelenler beni gerçekten rahatsız ediyor. İnan bana, bu durumun sorumluları hesap verecekler. Ama önce bu adamları açığa çıkarmalıyız.
Sizin sorunlarınız sizi ilgilendirir. Benim derdim Lisbeth'in beraat etmesi ve hakkındaki gayri mümeyyiz kararının kaldırılması.
Bu konuda sana yardımcı olamam. Yasaların üzerinde değilim. Savcıların ve mahkemenin kararlarını sorgulayamam. Beraat edecekse bu kararı yargı verecektir.
İyi dedi Mikhail Blomkvist. İşbirliği istiyorsunuz. Ed Clint'in araştırması hakkında bana bilgi verin. Ben de içeriği ve ne zaman yayınlayacağımı söyleyeyim.
Sana böyle bir bilgi veremem. Eğer bunu yaparsam senin de ilişkimi eski Adalet Bakanı'nın yardımcısı Ebbe Carlson'un pozisyonuna sokarım.
Ben Ebbe Carlson değilim dedi Mikhail.
Bunu biliyorum ama sana ne tür bilgiler vereceğine ancak Thorsten Ed Clint'in kendisi karar verebilir.
İyi dedi Mikhail Blomkvist. Evert Gulberg'in kim olduğunu öğrenmek istiyorum.
Odaya bir sessizlik çöktü.
Büyük ihtimalle senin Zalachenko Kulübü dediğin grubun Sapo içindeki şefi dedi Ed Clint.
Başbakan Ed Clint'a sert bir bakış fırlattı.
Sanırım o bunları biliyor dedi Ed Clint özür diler bir ifadeyle.
Doğru dedi Mikhail. Gulberg 1950'li yıllarda Sapo'da işe başladı. 1960'lı yıllarda da özel analiz servisi denilen bir grubun başına geçti. Zalachenko operasyonunu yöneten de oydu.
Bilmen gerekenden fazlasını biliyorsun dedi başbakan. Bu bilgilere nasıl ulaştığını bilmeyi çok isterdim ama sormayacağım.
Benim öykümde bir gedik var dedi Mikhail. Bunu kapatmak istiyorum. Eğer bana bilgi verirseniz ayağınıza çelme takmam.
Başbakan olarak sana bilgi veremem. Bu bilgiyi ince bir ipin üzerinde dengede durmaya çalışan Thorsten Ed Clint de veremez.
Bırakın bu numaraları dedi Mikhail. Ben sizin ne istediğinizi biliyorum. Siz de benim ne istediğimi biliyorsunuz. Eğer bana bilgi verirseniz size gizli kaynak muamelesi yapacağım ve kimliğinizi hiçbir zaman açıklamayacağım. Beni yanlış anlamayın ama haberimde gerçeği anladığım gibi yansıtacağım. Eğer bu işe siz de bulaştıysanız sizin de ipliğinizi pazara çıkarıp bir daha asla seçilmemenizi sağlayacağım. Ama şu an buna inanmam için bir neden yok.
Başbakan göz ucuyla Ed Clint'a baktı. Bir süre düşündükten sonra başını salladı.
Mikhail bunu başbakanın yasaların çiğnenmesine işaret verdiği anlamında yorumladı. Başka bir ifadeyle devlet sırlarının Mikhail'e verilmesini sessizce onaylamıştı.
Bu sorunu çözebiliriz dedi Ed Clint. Soruşturmayı tek başına ben yürütüyorum. İstediğim yardımcıyı seçmeye hakkım var. Seni resmen işe alamayız çünkü o zaman susacağına dair belge imzalamak zorundasın. Seni dışarıdan danışman olarak işe alabilirim. Erika Berger merhum yayın yönetmeni Hakan Morander'in yerini aldıktan sonra hayatı bitip tükenmeyen toplantılarla cehenneme dönmüştü. Mikael Blomkvist yönetim kurulu başkanı Magnus Borgsjö ile ilgili Henry Cortes'in yaptığı araştırma dosyasını verdikten ancak iki hafta sonra çarşamba akşamı dosyaya bakabildi. Bu kadar geç kalmasının nedeni bu durumla yüzleşmekten kaçınmasıydı. Bunu nasıl ele alacağını ve nasıl bir felaketle sonuçlanacağını biliyordu. Salcio Baden'deki villasına çok erken sayılacak bir saatte akşam 7'de geldi. Holdeki alarmı kapattı. Kocası Gregor Bachmann'ın evde olmamasına şaştı. Gregor'in bir seminer için Paris'e gittiğini, o sabah onunla öpüşerek vedalaştığını hatırlaması için biraz zaman geçmesi gerekti. Nerede seminer vereceğine, vereceği seminerin konusunun ne olduğuna dair hiçbir fikri yoktu. ''Özür dilerim ama seni unuttum Gregor.'' Kendini Dr. Richard Schwartz'ın kitabındaki karakterlerden biri gibi hissetti. Acaba bir terapiste mi görünseydi? İkinci kata çıktı, banyoya girip küvete su doldurdu. Soyundu, araştırma dosyasını alıp küvete uzanarak yarım saat boyunca okudu. Dosyayı bitirdiğinde Henry Cortes'in harika bir gazeteci olacağına karar verdi. 26 yaşındaki Cortes gazetecilik okulunu bitirdikten sonra Millennium'da işe başlamıştı. 4 yıldır çalışıyordu. Erika Cortes'in yaptığı işten kendisine pay çıkararak gurur duydu. Cortes'in klozetler hakkındaki haberi Millennium'un imzasını atabileceği türden çok iyi belgelenmiş bir haberdi. Ama morali de bozulmuştu. Borgsjö iyi bir insandı, ondan hoşlanıyordu. Sessiz, keskin zekalı, çekiciydi ve kariyer düşkünü değildi. Üstelik şefiydi. Lanet adam, nasıl bu kadar aptal olabildin? Bir süre hafifletici nedenler bulmaya çalıştı ama olmadığını biliyordu. Araştırma dosyasını pencerenin kenarına koydu. Küvete uzanıp düşünmeye başladı. Millennium'un bu haberi yayınlaması kaçınılmazdı. Eğer derginin yayın yönetmeni kendisi olsaydı hiç tereddüt etmeden yayınlardı. Millennium'un haberi ona sızdırması büyük bir jestti. Erika'ya gelecek zararları yumuşatmaya çalışıyorlardı. Eğer durum tersine olsaydı, S&P'nin eline Millennium'un yönetim kurulu başkanı hakkında böyle bir haber geçseydi, ki yönetim kurulu başkanı hala kendisiydi, saniye beklemez yayınlardı. Bu haber Magnus Borgsjö'yü ciddi anlamda sarsardı. Şirketi Vita Vara AB, çocuk emeği sömürdüğü için Birleşmiş Milletler'in kara listesine kayıtlı Vietnam'daki bir şirketten klozet satın alıyordu. Ayrıca bu şirket mahkumların emeğini de sömürüyordu. Mahkumların çoğu da politik mahkumlardı. Daha da kötüsü Magnus Borgsjö bütün bunları bilmesine rağmen Fong Su Endüstri'den klozet almaya devam etmişti. Gangster kapitalistlerin dümen suyuna kapılmış açgözlü biriydi o. Tıpkı Skandia'nın istifa etmek zorunda kalan CEO'sunu kabul etmediği gibi İsveç halkı onu da kabullenmeyecekti. Fong Su'nun faaliyetlerinden haberi olmadığını söyleyerek kıvırmaya çalışabilirdi Magnus Borgsjö. Ama Henry Cortes, Borgsjö'nün bu şirketin içini dışını bildiğini belgelediğinden yalancı durumuna düşerdi. 1977 Haziran'ında Vietnam'a giderek bu şirketle sözleşme imzalamıştı. Vietnam'da 10 gün kalmış şirketin fabrikalarını gezmişti. Fabrikada 12-13 yaşlarındaki çocukların çalıştığını fark etmediğini iddia ederse kargaları bile güldürürdü. Birleşmiş Milletler'in Fong Su şirketinin çocuk emeğini sömürdüğü için 1999 yılında kara listeye aldığını bilmediğini söyleyemezdi Borgsjö. Bu şirket hakkında bir sürü makale yayınlanmış, çocuk emeğinin kullanılmasına karşı mücadele eden saygın örgütlerden Londra'daki Joint Effort Against Child Labor, Fong Su'dan mal alan şirketleri bir dizi mektup yazarak uyarmıştı. Vita Vara AB'ye de 7'den fazla mektup gönderilmişti. Bu mektuplardan ikisi doğrudan Magnus Borgsjö'ye yazılmıştı. Londra'daki örgüt çalışanları bu belgeleri Henry Cortes'e verirken Vita Vara AB'nin mektuplarına hiç cevap vermediğini söylemeyi de unutmamışlardı. Buna karşılık Magnus Borgsjö sözleşmelerini yenilemek için biri 2001'de biri 2004'de olmak üzere iki defa Vietnam'a gitmişti. Bütün bunlar Borgsjö'nün çocuk ve mahkum emeğinin sömürüldüğünden haberdar olmayabileceği tezine ölümcül bir darbe indiriyordu. Bu haberler basında çıktıktan sonra Borgsio için yapabilecek tek bir şey kalıyordu. Eğer aklı varsa özür dileyip görevinden istifa ederdi. Yok eğer inkara kalkarsa işi biterdi. Borgsio'nun Vita Vara şirketinin yönetim kurulu başkanlığı Erika Berger'i hiç ilgilendirmiyordu. Onu endişelendiren Borgsio'nun S&P'nin yönetim kurulu başkanlığıydı. Bu haber Borgsio'yu istifaya zorlayacaktı. Ayaklarının üzerinde durmaya çalıştığı bir zamanda S&P şüpheli işlere bulaşan bir yönetim kurulu başkanını kaldıramazdı. Gazete ağır yara alır, arkasından da Borgsio S&P'den atılırdı. Bu durumda Berger'in iki alternatifi vardı. Ya Borgsio'nun masasına kartları açar, belgeleri gösterip haber yayınlanmadan önce yönetim kurulundan istifa etmesini önerirdi. Ya da eğer Borgsio inat ederse yönetim kurulunu acil bir toplantıya çağırır, üyeleri bilgilendirerek Borgsio'yu yönetim kurulundan atmaları için zorlardı. Yönetim kurulu buna yanaşmazsa o zaman Erika S&P'nin yayın yönetmenliğinden ayrılırdı. Erika bunları düşünürken küvetteki su soğumuştu. Duş aldı, kurulandı. Yatak odasına gidip sabahlığını giydi. Arkasından Blomqvist'i aradı, cevap alamadı. Alt kata inip kahve suyu koydu. S&P'ye başladıktan sonra ilk defa izlemeye değer bir film var mı diye televizyona bakmaya karar verdi. Oturma odasına geçerken ayağında keskin bir acı duydu. Eğilip baktı, ayağı kanıyordu. Birkaç adım daha attığında acı bütün ayağına yayıldı. Tek ayağının üzerinde zıplayarak gidip holdeki bir koltuğa oturdu. Ayağını kaldırdı, topuğuna bir cam parçasının saplandığını görerek dehşete kapıldı. Önce bayılır gibi oldu ama kendisini toparlayıp cam parçasını topuğundan çıkardı. Müthiş bir acıyla birlikte ayağından kan boşaldı. Komodini karıştırdı, bir eşarp bulup ayağına sararak sertçe düğümledi. Kanı durduramadığından bir eşarp daha sardı. Şimdi daha az kan geliyordu. Şaşkınlıkla kanlı cam parçasına baktı. Buraya nereden gelmiş? Holde başka cam parçaları vardı. Neler oluyor? Ayağa kalkıp oturma odasına göz attı. Göle bakan pencerenin camı kırılmıştı. Her yerde cam parçaları vardı. Dış kapıya doğru geriledi. Eve geldiğinde ayağından fırlatarak çıkarttığı ayakkabılarını giydi. Daha doğrusu birini giyip diğerine yaralı ayağının parmaklarını geçirdi. Tek ayağının üzerinde sekerek oturma odasına girip hasarı kontrol etti. Oturma odasındaki masanın yanında bir tuğla vardı. Balkon kapısını açıp arka bahçeye çıktı. Duvara 1 metre boyunda harflerle bir sözcük yazılmıştı. Orospu. Mikael'e arabanın kapısını tutan Monica Figueroa arabanın arkasından dolaşıp şoför koltuğuna oturdu. Saat akşamın 9'unu bulmuştu. Evine mi bırakayım yoksa başka bir yerde inmek ister misin? Mikael Blomqvist boş gözlerle önüne baktı. Doğrusunu söylemek gerekirse nerede olduğumuzu bilmiyorum. Daha önce hiç başbakan bunaltmamıştım. Monica Figueroa bir kahkaha attı. Elindeki kartları iyi kullandın dedi. Senin iyi bir blöfçü olduğunu bilmiyordum. Söylediğim her şeyde ciddiydim dedi Mikael. Demek istediğim elindekinden daha fazlasını biliyormuş numarasına yattın. Benim kimliğimi nasıl ortaya çıkardığını iyi biliyorum. Mikael başını ona çevirdi. Oturduğum binaya inen yokuşun başında beklerken arabamın plakasını aldın. Mikael başını salladı. Bir de sanki başbakanın makamında neler konuşulduğunu bile biliyormuşsun numarası yaptın. Niçin bir şey demedin? Monica ona şöyle bir göz attıktan sonra Grev Tregatan'a döndü. Oyunun kuralları bu. Oraya park etmemeliydim. Ama başka yer yoktu. Etrafını hep gözlüyorsun değil mi? Önüne bir harita açmış, telefonla konuşuyordun. Arabanın plakasını aldım. Dikkatimi çeken tüm arabaların plakasını alıyorum. Çoğu bir işe yaramıyor. Ama senin Sapo'da çalıştığını öğrendim. Martenson'u izliyordum. Sonra senin de Milton Security'den Susan Linder aracılığıyla aynı işi yaptığını fark ettim. Armanski oturduğum binanın etrafında olanları belgelemek için onu görevlendirdi. Kızın binaya girdiğine bakılırsa Armanski dairene gizli kamera yerleştirmiş. Doğru, içeride harika bir kamera var. Daireme nasıl girdiklerini, kağıtlarımı nasıl karıştırdıklarını hep izliyoruz. Martenson yanına taşınabilir fotokopi makinesi almıştı. Yeri gelmişken yanındaki adamı teşhis edebildiniz mi? Önemli biri değil, eski hırsız, yeni çilingir. Büyük ihtimalle kapını açsın diye onu parayla tutmuşlardır. İsmi? Aramızda kalacak. Elbette. Lars Faulson 47 yaşında. Falun diyorlar. 1980 yılında kasa patlatmaktan ceza almış ve bir sürü küçük işi var. Şimdi Nortul'da çilingirlik yapıyor.
Teşekkürler.
Neyse, müsaade et de yarınki toplantıya biraz sır kalsın. Toplantıda Mikael Blomqvist'in yarın yapacakları AKD'nin toplantısına katılmasına karar vermişlerdi.
Biliyor musun, ben açlıktan ölüyorum. Öğlen saat 2'den beri hiçbir şey yemedim. Sen gelip beni evimin kapısından aldığında bir şeyler yemeyi düşünüyordum. Sen bir şey yedin mi?
Eh işte.
O zaman adam akıllı yemek yiyeceğimiz bir yere sür.
Bütün yemekler adam akıllı.
Ben de sen sağlıklı yemek fanatiğisindir diye düşünüyordum.
Hayır, yalnızca spor fanatiğiyim. İnsan spor yapıyorsa önüne geleni yiyor. Tabii makul ölçülerde demek istiyorum.
Monica frene bastı. Alternatifleri tarttıktan sonra Kung Solmen'e doğru sürdü.
Zöder'deki lokantalar nasıl bilmiyorum. Ama Freedom's Plan'da bildiğim çok iyi bir Bosna lokantası var. Börekleri harika.
Çok iyi, dedi Mikael Blomqvist.
28. ayrımın sonu. Sayfa 456.